Ayrım 17 ve İhtilal Altan Öğmen sayfa 193. Uyardım mı, eğlendirdim mi? Kongrenin o ilk günündeki görüşmelerin kongredekiler tarafından yorumlanması o akşam delegelere verilen yemekte oldu. Yemeğin yeri Ankara'nın o zamanki ünlü gece kulüplerinden Gar Gazinosu'ydu. Adı üstünde Ankara'nın garındaydı. Garın ana binasının girişinden tren yolcuları gider gelirdi. Gar gazinosu dışarıdan bakışla ana binanın bir parçası gibi görünürdü. Mimarisi garınki gibiydi. İçinde çok büyük bir salon vardı. Bini aşkın delege oraya sıkışık bir nizam içinde de olsa girebildiler. Piraye Bigat çok sonradan 1996'da yayınladığı Demokrat Parti Masalı adlı kitabında o kongreyle ilgili anılarını da yazmış. Orada Gar Gazinosu'ndaki o yemekte yaşadıklarını da anlatıyor. Delegelerin büyük bir kısmı onu konuşması için tebrik etmiş. Bazıları da o konuşma yüzünden güç duruma düştüklerini söylemişler. Bigat'ın anlatımıyla şöyle: "Bir iki Aydın delegesi yanıma gelerek sizin yüzünüzden A'dan azar işittik dediler. Kongrede beni onlar da ayakta alkışlayınca Menderes arkasına dönüp "Size ne oluyor? Atırın aşağıya!" diye çıkışmış. "Çok tatlı konuşuyor, dayanamadık!" demişler. Piraye Bigat konuşmasının tatlı diye nitelenmesi karşısında tereddüte düşmüş. Acaba ben uyarı yapayım derken milleti eğlendirdim mi diye düşünmüş. Bunu düşünürken yanına Refik Koraltan gelmiş. Bigat'ın anlatımından izleyelim. Koca boyu ve sesiyle Refik Koraltan, "Aferin sana, ne güzel konuştun. Fevzi Lütfi'nin yüzüne tüzüğü ne güzel kapattın," diyerek koca ellerini tüzüğü kapatıyor gibi de şaklattı. Piraye Bigat'ın Koraltan'ın bu değerlendirmesini işitince tereddütü daha da artmış. Burada onu 1955 yılındaki o kongrede gazeteci olarak dinleyenlerden biri olarak ben de düşüncemi yazayım. Piraye Bigat'ın o konuşması biraz önce özetlediğim gibi çok açık ve keskin bir uyarıydı elbette. Ama sesi, üslubu ve gülümseyen yüzü o eleştirilerden rahatsız olanlara bile sempatik gelebilirdi. Ayrıca sadece partinin o günkü yönetiminin aldığı kararları değil, o yönetimin ihraç ettiği Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu'nun 1947'deki ihraç uygulamalarından yana olan tutumunu eleştirmişti. Yani konuşmasında ihraçları onaylayan, Koraltan'ı bile memnun eden bir bölüm vardı. Ancak Koraltan'ın tebriklerinden hemen sonra Bigat'ı "ben acaba delegeleri uyardım mı, eğlendirdim mi?" tereddüdünden kurtaran bir gelişme oldu. Birkaç delege telaşla yanına geldi. "Başbakan seni istiyor," dediler. Bigat biraz ileride bir grup arasında bulunan Menderes'in yanına götürüldü. Menderes ona sitemkar bir şekilde kongredeki konuşmasından rahatsız olduğunu ima etti. Dedi ki, "Dünyanın kulağı Demokrat Parti kongresindeyken ben dünyaya mesaj vermek yerine parti içindeki çalkantılarla mı uğraşayım?" Başbakanla eleştirmeninin delegeler önündeki görüşmesi buna rağmen karşılıklı nezaket içinde tamamlandı. Bigat müsaade isteyip ayrıldı ama ertesi sabah bazı delegelerden bir haber aldı. Kendi anlatımıyla şöyle: "Biliyor musunuz," dediler, "siz ayrılınca Menderes arkanızdan bohçasını toplasın dedi." Menderes, "onları vekil yani bakan yaparken iyiydim." Menderes kongrede yapılan eleştirilere cevabını ertesi günkü oturumda verdi. İspatçılarla ilgili ihraç kararları hakkında bu defa kongreyi açış konuşmasındaki gibi dolaylı ifadeler kullanmadı. İspat teklifine sonradan imza koyan milletvekillerini doğrudan doğruya hedef aldı. Başta Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu olmak üzere onları mevki hırsı içinde olmakla suçladı. Konuşmasının o konuya ayırdığı hayli uzun bölümde söylediklerinden bazılarını buraya da alalım. "Tamamıyla maksatlı hareket ediyorlar. Kendi aralarında bir takım gizli toplantılar yaparak kim bilir neler kararlaştırıyorlar. Bu bayrak açanlar emin olunuz şimdiye kadar mecliste ve meclis grup toplantılarında memleketin ve Demokrat Parti'nin hayrına tek bir kelime sarf etmiş değildirler. Şimdi bir 19'lar olup çıktılar. Ben zamanında bunları vekil yani bakan sandalyasına getirdim, vekil yaptım. O zamanlar benden iyisi yoktu. Sandalyalarını altlarından alıp değiştirince benden kötüsü olmadı. Seçimleri kazandığımızın sabahıydı. Mecliste toplanmış vazife taksimi yapıyorduk. Sevgili arkadaşım Samet Ağaoğlu yanıma geldi ve dedi ki, 'Fevzi Lütfi meclis reisliği istiyor. Fevzi Bey henüz aramızda yoktu ve seçim bölgesinden gelmemişti. Meclis reisliği Refik Koraltan'a verilmişti. Kendisini bilahare vekillik verildi. Belki de niyeti başvekil olmaktı. Olmadı, ne yapalım? Başvekil olmadılar mı kaçıyorlar? Şairin dediği gibi bir yerdeki yok nameni takdir edecek kuş, tazi-i nefes eyleme tebdili makam et. Bir yerde sesinin kıymetini bilecek kulak yoksa, boş yere nefes harcama, makam değiştir. CHP'ye hücum bir gata cevap. Başbakan Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu ve diğer ispatçılar için daha birçok şey anlattıktan sonra onların CHP ile aynı gayeler için çalıştığını söyledi. Ve sözü ana muhalefete getirerek CHP'ye ve İnönü'ye hücumlarda bulunmaya başladı. Konuşmasının o bölümünden de örnekler verelim. Vatan aleyhinde jurnalcılık yapıyorlar. Allah kahretsin. DP iktidarı eliyle onları kahredecek. Durmadan azami hürriyet isterler. Niçin? Hürriyeti yıkmak için. Komünistler de isterler ki masum vatandaşları böyle hürriyet diye diye kandırsınlar. Ecnebi gazetelerde temas ediyorlar. Memlekete gelen yabancıları vakitli vakitsiz ele geçirip yakalarına yapışıyorlar. Memleketi bu ecnebilere durmadan kötülüyorlar. Günahtır arkadaşlar. Menderes daha önceki konuşmacılardan Piraye Bigat'ın kongrenin geciktirilmesini yasaya aykırı ve fesih sebebi olarak tanımlamasını unutmadı. Ona da hukuk açısından değil ama siyaset açısından bir cevap verdi. Dedi ki, bu delege dün edebi bir konuşma yaptı ve alkışlandı. Bize fıkralar nakletti. Hakikatte memleket meseleleri böyle fıkralarla idare edilecek mevkide değildir. Bu memlekette iftira ve jurnalcılıkta o derece tekasüf etti ki, yani yoğunlaştı ki, toptan bir tasfiyeye ihtiyaç görülmektedir. Alavere dalavere ile iş başına gelmek isteyenler var. Ya ama yok, biz hesabımızı bütün vatan satında göreceğiz. Celal Bayar'ın huzurunda. Menderes'in Piraye Bigat'ın bir gün önceki konuşmasına olan kızgınlığının o cevabı verdikten sonra da geçmediği o akşam Celal Bayar'ın davetinde bir kere daha görüldü. Bayar gerçi resmen tarafsız cumhurbaşkanıydı. Partilerden birine veya ötekine özel muamele yapmaması gerekirdi. Ama o sıralarda o resmi durumun gereklerini çoktan unutmuştu. Kongrenin ikinci günü akşamı Demokrat Partili delegeleri Çankaya Köşkü'ne davet etmişti. Davetlileri salonun girişine yakın bir yerde karşılıyordu. Gelenlerin çoğu Cumhurbaşkanı'nın elini öpüyordu. Geri kalan da saygılı bir şekilde el sıkıyordu. Piraye Bigat el sıkanlar arasındaydı. Bayar onu muhalefet döneminden tanıyordu. Eşi Reşide Hanım da öyle. Piraye Bigat gelince Bayar onu elini sıktıktan sonra durdurdu. Konuşmasını köşke çekilen hat yoluyla dinlediğini, beğendiğini söyledi. Tebrik etti. Salona o sırada Menderes girmişti. Bayar'a doğru geldi. Bayar onun elini sıkarken yanında Bigat vardı. Menderes'e Bigat'ı işaret ederken, ama onun konuşmasını yanıtlayamadınız diye latife etti. Menderes'in canı sıkıldığı belliydi ama o da latife yapar gibi, onu şımartıyorsunuz dedi. O sırada Bayar'ın etrafına bir kısım kadın delege toplanmıştı. Onların ısrarı üzerine Bayar'ın, Menderes'in ve Bigat'ın yer alacağı bir grup fotoğrafı çekildi. Bu fotoğraf Piraye Bigat'ın DP'deki son fotoğrafı oldu. Daha sonra şu gelişmeler oldu. Piraye Bigat Haysiyet Divanı'na verildi. İspatçıların kurduğu Hürriyet Partisi'ne geçti. Ankara İl Başkanı oldu. O arada tabii Ziraat Bankası'ndaki danışmanlığına da son verildi. İş hayatını kendisi gibi hukukçu olan eşi Hulusi Cerrahoğlu ile birlikte sürdürdü. Demokrat Parti'nin demokrasiye aykırı bulduğu faaliyetlerine karşı siyasi mücadelesini de bırakmadı. Seçimdeki Sarol sorunu. Seçimler kongrenin son gününde yapıldı. Genel başkan seçiminin sonucu tahmin edildiği gibiydi. Adnan Menderes 1254 oyla yeniden seçildi. Haysiyet divanı adayları üzerinde de bir anlaşmazlık yoktu. O seçimlerde de bir sorun çıkması beklenmiyordu, öyle de oldu. Ama genel yönetim kurulu seçimi çok çekişmeli geçti. Çünkü partinin kurucularından ve Menderes'in bulunmadığı zamanlarda başkan vekilliği yapan, yani partinin resmen ikinci adamı olan Fuat Köprülü'nün hiç istemediği bir politikacı, Doktor Mükerrem Sarol, kurul üyeliğine aday olmuştu. Sarol malum, Menderes'in en yakın adamı diye biliniyordu. Geçen bölümde anlattım, son kabinede bakandı ve ispat hakkı teklifini yapanların tekliflerinin gerekçelerinden biri onun durumuydu. Tirajı düşük olmasına rağmen resmi ilanlardan büyük bir kısmını alan gazetesinin sahipliğinden resmen ayrılmıştı. Ama o sahipliğin fiilen devam ettiğine dair belgeler Akis dergisinde yayınlanmıştı. Sarol o konuda çıkan tartışmalardan sonra bakanlıktan istifa etmişti. Ama bakanlıktan ayrılırken genel yönetim kuruluna aday olacağını açıklamıştı. Aslında Köprülü'nün Sarol'a itirazı, Sarol'un gazetesinin durumunu veya o durumla ilgili tartışmaların sonucu değildi. Demokrat Parti'nin İstanbul içindeki eski gruplaşmalarla ortaya çıkan parti içi sorunların sonucuydu. Köprülü o konuda çok duyarlıydı. Sarol'un o seçimi kazanmaması için çok yoğun bir kulis faaliyeti başlatmıştı. Sarol da tabii boş durmamıştı. O da kendi çevresini harekete geçirmişti. İllerin delegeleriyle ayrı ayrı temaslar yapmış, akşam toplantıları düzenlemişti. Genel yönetim kurulu seçimi bu yüzden kongrenin sonucu en merak edilen seçimi haline gelmişti. Başbakan Menderes'e gelince, o bu seçimin sonucuyla hiç ilgili değilmiş gibi bir hava içindeydi. Sarol eski dostuydu, onun genel yönetimde yer almasını istiyor olabilirdi. Ama Köprülü de Celal Bayar'ın başkanlığında partiyi birlikte kurdukları dört kurucudan biriydi. Onunla ilişkisini zaman zaman arızalansa bile büsbütün bozmak istemezdi. Seçimde verilen oyların sayılması heyecanlı oldu. Genel İdare Kurulu'nun eski 14 üyesinden, yani partiden ayrılan iki ispatçının dışındaki 12'si adaydı. Onların yeniden seçileceği tahmin ediliyordu. Öyle de oldu. İki parti kurucusu en fazla oyu aldılar. Fuat Köprülü 1004, Refik Koraltan 935, kıdemli bakan ve milletvekillerinden Samet Ağaoğlu, Emin Kalafat, Sıtkı Yırcalı, Rıfkı Salim Burçak onları izlediler. Kamil Gündeş, Atıf Benderlioğlu, Remzi Birant, Osman Şevki Çiçekdağ, Celal Ramazanoğlu da yerlerini korudular. Ayrılan iki ispatçının yerine gelenlerden biri Mükerrem Sarol oldu. Öteki 1950'lerin başlarında İnönü'nün yurt dışına sürgüne gönderilmesi önerisinin sahibi eski İzmir Belediye Başkanı Rauf Onursal'dı. Hoca çok ayıp, yapma. Bu sonuçtan en fazla memnun olan tabii Mükerrem Sarol'du. Sonradan yazdığı anılarında o başarıyı kazanmasının kolay olmadığını, Köprülü'nün kendisine karşı mücadelesinin çok sert olduğunu belirtiyor. Ama o gün artık sonuç belli olduğuna göre işin o yanını unuttuğunu ve Köprülü'yle barışmak istediğini anlatıyor. Seçim sonucu açıklanınca kongre salonunda Menderes'le oturduğu ön sıraya gidiyor, gerisini ondan izleyelim. Menderes'e doğru gidiyordum. Yanında oturan Köprülü'yü görünce elimi uzattım. İçimden gelen samimi bir hisle hocanın elini öpmek istiyor, bu suretle münafıkların ağızlarını tıkayacağını zannediyordum. Ne çare ki ümitlerim bir vehme kurban oldu. Hoca elini vermek şöyle dursun, zapt edilmez bir hışımla bir takım işaretler yaparak el ayak hareketleriyle küfürler savurmaya başladı. Önce sükunetle kendisini teskin etmek istedim. Hareketi tavrı çok çirkindi. Kendisi için beslediğim sevgiyi ve güzel duygularımı bir anda yok etti. Nihayet ben de insandım. Dayanamadım, sesimin tonunu yükselttim. Anlayacağı bir üslupla yaptığı terbiye dışı davranışlarına son vermesini, ölçülü konuşmasını, bana bir şey söylemeye hakkı bulunmadığını, aksi takdirde misliyle mukabele edeceğimi ifade ettim. Kongre delegeleri ve gazeteci arkadaşlar bizim utanç verici halimizi üzüntüyle seyrediyorlardı. Sarol'un bahsettiği gazeteciler arasında ben yoktum. Kongrenin büyük bölümünü izlemiştim ama o olay sırasında yoktum. Bunu sonradan gazeteci arkadaşlardan öğrendim. Köprülü'nün söylediği sözler gerçekten en ağır küfürler arasındaymış. Sonunda duruma Menderes bile müdahale edip Köprülü'ye ''Hoca çok ayıp yapma'' diye müdahale etmek zorunda kalmış. Bu olay kongredeki gerginlikleri, bazı hatiplerin dile getirdiği ekonomik sorunların ve ispatçılar konusunun yanında partinin bazı politikacıları arasındaki kavgaların da körüklediğini gösterdi. Partiden ayrılanın milletvekilliği bitsin. Ama asıl büyük gerginlik kongrenin seçimlerden sonraki son gününde kongre başkanının gündemin dilekler bölümünde verilen bir önergeyi oya koyuşu sırasında çıktı. Önergeyi çoğu İstanbul delegesi olan 50 delege imzalamıştı. Konusu başbakanın da taraftar olduğu bilinen bir talepti. Özeti şuydu: partiden ayrılan milletvekillerinin milletvekillikleri sona ersin, bunun için kanun çıkarılsın. Kongre başkanı Tevfik İleri bu önergeyi okuttuktan sonra üzerinde görüşme açmadan kabul edenler, etmeyenler diye hızla oya koydu. Hemen arkasından da kabul edilmiştir dedi. Başka konulardaki önergeleri okutmaya başladı ve salonda kıyamet koptu. Bu doğaldı. Çünkü 1. Delegelerin çoğu neyin oya konulduğunun farkına bile varmamıştı. Başkanlık divanının önergeyi okuyan üyesinin okuyuşu da, başkanın onu oya koyuşu da aşırı derecede hızlı olmuştu. 2. Başkan önergenin ne olduğunu fark eden az sayıda delegenin birkaçı söz istediği halde onları da görmezden gelmişti. Oysa usule göre söz isteyen olmasa bile kendisinin söz isteyen var mı diye sorması ve oylamaya bundan sonra geçmesi gerekirdi. 3. Oylamada da önergenin metnini anlayanlardan oya katılanlar arasında ona kabul oyu verenlerle ret oyu verenler sayılmadığı için sonucun ne olduğu anlaşılmamıştı. Üstelik kongreyi izleyenlerden büyük bir kısmı ret oyu verenlerin sayısının daha fazla olduğu kanısındaydı. Usule göre başkanın bu durumda üyeleri kabul ret diye ikiye ayırarak ayağa kaldırıp yeniden saydırması gerekirdi. Oysa başkan delegelerden gelen oylar yeniden sayılsın müdahalelerine karşı "ben sonucu açıkladım, karar kesinleşti" deyip konuyu kapatma yoluna gitmişti. Bu duruma gösterilen tepkiler uzun süre devam etti. Demokrat Parti'nin milletvekillerinden Osman Turan kürsüye yürüyüp konuşmak istedi. Kürsü civarında mevzilenen görevliler onun yolunu kesti. Haluk Şaman, Şefik Bakay gibi milletvekilleri de benzeri davranışlarda bulundular ama seslerini duyuramadılar. Fakat o sırada kürsüye çıkıp mikrofona yaklaşmayı başaran bir delege "artık yeter, niçin konuşturmuyorsunuz?" diye bağırdı. Bu gelişmeyi ön sıradaki yerinde önce sessizce izleyen Menderes, tepkilerin artması üzerine birden yerinden kalktı. Arkasındaki sıralardan protestoları seslendiren delegelere "ne oluyorsunuz?" diye bağırdı. Tutumu çok sert, sesi çok yüksekti. Sonra kürsüye yürüdü. Kürsüyü tepkilere karşı korumak isteyen görevliler ona yol açtı. Bu defa salondan Menderes'e yönelik şiddetli alkışlar yükseldi. Başbakan bu beklenmedik konuşmasına şöyle başladı: "Böyle heyecanlı ve aynı zamanda hiddetli bir anda konuşmak istemezdim. Fakat bazı izahlar yaparak bu yersiz münakaşayı yatıştırırım ümidiyle huzurunuza geldim." Ve başbakan önce sakin başlayan ama zaman zaman sertleşen bir ses tonuyla söylemek istediklerini söyledi. Dedi ki: "Biraz evvel bir takrir reye konuldu ve kabul edildi. Muarızlar, yani itirazcılar, gürültü çıkardılar. Mevcut kongre usul ve edabına göre bir takrir, yani önerge, reye konulup kabul edildikten sonra yeniden reye vaaz edilemez, yani konulamaz. Şimdi asıl meseleye geliyorum. Büyük kongremizin yüksek tasvibine mazhar olan genel idare kurulumuzun raporunda da yazılı olduğu gibi bizim memleketimizde ve siyasi hayatımızda başka memleketlerde görülmemiş hadiseler cereyan etmiş ve etmektedir. Mevzu şundan ibarettir. Herhangi bir partiden bir kere mebus seçildikten sonra çok kısa bir zaman içinde hiçbir ciddi sebep olmadan hizipler kurularak kafileler halinde o partiyi yalnız terk etmek değil, onun hasmı canı, yani can düşmanı olarak karşısına dikilmekte hiçbir mahzur görülmüyor. Hatta bu bir siyaset kahramanlığı telakki olunabilecek kadar bir gaflet ve dalalet içinde, yani yanlış yolda hareket olunuyor." Başbakan Menderes, DP'nin bu gibi durumları daha önce de yaşadığını ama artık bunun tekrarını önlemek için gerekenlerin yapılacağını söyledi. Dedi ki: Bunlar başka memleketlerde görülmüş işlerden değildir. Onun için bu hali memleketimize has ve hiç olmazsa muvakkat, yani geçici olmakla beraber uzunca bir zaman devam edecek ve siyasi ahlakın istikrarı ile ortadan kalkacak nevi şahsına münhasır, yani kendine özgü bir hastalık olarak kabul etmek ve tedavisi için tedbir almak gerekiyor. Fil hakika bu gibi teşebbüsler, itizaller ve iftirakler, yani çekilmeler ve ayrılmalar, böylesine devam ederse hiçbir zaman ve hiçbir surette siyasi istikrarı temin ve idame, yani sağlama ve devam ettirme mümkün olmaz. Başbakan kongreye verilmiş olan önergenin amacının ve anlamının bu olduğunu bildirdi. Buna itiraz edilmesinin nedenini anlayamadığını söyleyerek bir soru sordu şöyle: "Bazı arkadaşların böyle bir tedbirin bahis mevzu olmasından niçin endişe duyduklarını bir türlü anlayamıyorum. Biliyoruz ki 19 kişi maalesef partimizden ayrılıyor. Yoksa bunlar münasip zamanın hulülüne, yani ortaya çıkışına kadar bir takım arkadaşlarını partimiz içinde bırakmışlardır da bu telaş onların telaşı mıdır?" Başbakan Menderes'in konuşması teklife muhalefet eden milletvekilleri tarafından da dinleniyordu. Salondaki gerginlik biraz azalmış gibi görünüyordu. Fakat başbakan konuşmasının o bölümüne devam ederken bir de kuyruk kelimesi kullandı ki bu da salonun bir kısmından yeniden yükselen tepkilere neden oldu. Kuyruk sözünü partiden çıkarılan milletvekillerinin partideki savunucular için kullanmıştı. Şöyle: "Eğer çıkanlar kuyruklarını bırakmış ve kuyruk harekete geçmişse onu da kesip atacağız." Bunun üzerine gürültüler büyüdü ve kongre çalışmaları bu gürültüler arasında başbakan konuşmasını bir kapanış konuşması haline getirdi. Bu defa kuyruklu cümlenin tam tersine partiden ayrılanların partiye yeniden alınabileceğini söyledi. Başkan Tevfik ileri de o konuşmadan sonra kongreyi kapattı. DP Kongresi'nden DP grubuna: "Bu bölümde anlattıklarım Demokrat Parti içinde 1955 yılının başında ispat hakkı önerisiyle başlayan ihtiyaç maddelerinin yoklara karışması ve kara borsanın gelişmesiyle artan 6-7 Eylül olaylarından sonraki grup toplantısına tırmanan ve ispatçıların ihracıyla bastırılmak istenen muhalefet hareketinin DP Büyük Kongresi'ndeki yeni aşamasıydı. Demokrat Parti Kongresi'nin son gününde gürültülere yol açan önerge ve bunun kabul edildiğinin ilan edilmesi basında da yankılar yaptı. Gazetelere demeç veren hukukçular milletvekillerinin partiden ayrılıp başka partiye geçerlerse milletvekilliklerinin düşürülmesinin anayasayla da demokrasinin ilkeleriyle de bağdaşamayacağını belirttiler. Demokrat Parti'nin partilerinden ayrılmayı hiç düşünmeyen milletvekilleri dahil birçok siyasetçisi de o görüşlere katıldığını belirtti. O tartışma bir yana, Demokrat Parti içinde ispatçılarla başlayıp kongre günlerinde de kendini gösteren iç muhalefet hareketleri kongreden sonra daha da artacaktı. Partiden ayrılan 19'lar Hürriyet Partisi adındaki partilerini kuracaklardı. O partiye yeni katılımlar başlayacaktı. Partide kalan hükümet muhalifleri ise tatilden sonraki ilk grup toplantısında öyle bir fırtına koparacaklardı ki bakanların tümü istifa etmek zorunda kalacaktı. 17. Ayrımın sonu. Sayfa 202.